Laylı ve Ben'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Evrim Sümer. Bugünkü konumuz sürdürülebilir gezegen için ailecek neler yapabiliriz, çocuklara çevre bilincini nasıl aşılayabiliriz ve onları bu yolda nasıl projelere dahil eder ve motive ederiz. Girişi bugün çok uzatmayacağım, şaşıracaksınız ama konuklarım, evet bugün iki konuğum var. Kokopelli şehirde Elif Oğuzbal Çatıkkaş ve ortağı Yasemin Kırkağaçlıoğlu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Acaba nasıl yapsak, konuşurken ben size böyle pas mı versem Yasemin, Elif diye?
Olur.
Peki ama şimdi soruyorum. Siz kimsiniz ve neler yapıyorsunuz? Kim başlayacak?
Ben başlayayım. Evet, Kokopelli'nin isim annesi benim. Fikir annesi de Yasemin. O yüzden birazcık Kokopelli ne demek? Oradan başlayayım. Sonra da neler yapıyoruz? Oradan devam edelim. Ben aslında bir anneyim. 11 yaşında bir oğlum var. Bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıl kadar da bankaların IT departmanlarında çalıştım. Daha sonra Yasemin'le bir gün uyandık ve neden Kokopelli şehirdeyi kurmuyoruz dedik. Gibi olmadı tabii böyle. Nasıl başladığımızın cevabını Yasemin uzun uzun verir ama ben özellikle çocukluğumuzda yaşadıklarımızı neden gündelik hayatımızı da değerlendiremiyoruz, neden bunları yapamıyoruz ve bu gezegendeki bu koşuşturmacalarda aslında neleri kaçırıyoruz dediğimiz bir kısımda Yasemin'le beraber bu işe kolları sıvadım diyebilirim.
Kokopelli ne demek?
Kokopelli sırtında tohum çantası olan, ağzında flütü olan, tohumlarını flütü aracılığıyla toprağa bırakan, bereketi getiren Kuzey Amerikalı mitolojik bir karakter.
Ne tatlıymış. Çok şeker.
Teşekkürler. Böyle çok çılgın saçları var ve o formu da hem de mitolojik bir karakter olmasıyla hem yetişkinlere hem de çocuklara bu tohumları toprakla buluştururken hem mecazi anlamda hem de kelime anlamıyla, gerçek anlamıyla nasıl buluştururuzu masallarla anlatabiliriz dedik. Zaten logomuzu görürseniz bir tane büyük Kokopelli var, bir tane de çocuk Kokopelli var. Her zaman odağımızda yetişkinler olduğu kadar da çocuklar var. Bu tohumlar acaba kırsalda değil de şehirde toprakla buluşabilir mi dediğimiz bir yolculuk.
Oradan da şehirde eklendi anladığım kadarıyla. Peki aynen. Ben hemen Yasemin Hanım'a devredeyim mi mikrofonu, kuruluş hikayesini daha anlatmak için?
Merhabalar, Yasemin ben. Benim de kurumsal bir geçmişim var. İki çocuk annesiyim. 7,5 ve 9 yaşlarında. Benim yolculuğum şöyle başladı aslında. İlk oğluma hamile kaldığım dönemde sağlıklı beslenmeye daha çok kafa yorduğum bir zaman. Ve bu arayışta işte sağlıklı gıdaya nereden erişirim sorusuyla yola çıkıp sonrasında çok daha derin bir şekilde konuya baktığımız zaman bu sadece bir gıda temini meselesi değil. Bu gıdanın tüm üretim aşamaları ve bizim gezegene karşı sorumluluklarımız, hem bireysel olarak yapabileceklerimiz gibi konuları araştırırken bir şekilde yolum permakültürle kesişti. Permakültür tasarım sertifikası aldıktan sonra da zaten hali hazırda pek çok kafamızda olan konuyu bir yol haritası oldu aslında bizim için. Ve dedik ki evet şehirdeyiz ama bu bizim için bir kısıt olmamalı. Şehirde yapabileceklerimiz var. Bunu yapmak için biz bu telaşı içerisinde yolu ararken biraz zorlandık. Bunu kolaylaştıracak ne yapabiliriz? Başka kişilere nasıl ilham olabiliriz derken Kokopelli şehirde fikri çıktı.
Daha önce tanışıyor muydunuz?
Evet. İlkokuldan beri arkadaşız Yasemin'le.
Çok güzel. Bu arada demin siz bir şey söylediniz. Gezegende bir sürü şeyi kaçırıyoruz dediniz. Aslında bir sürü şey de tükeniyor. Kaynaklar tükeniyor. Herhalde felsefenizin temelinde böyle bir şey de var değil mi?
Kesinlikle. Yani zaten şunu biliyoruz ki kaynakları sınırlı olan bir gezegendeyiz. Bunun hani hiç sonu gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. İşte o her musluğu açtığımızda su akacakmış gibi.
Tabii yaklaşık bir aydan uzun oldu mesela. 2022'nin su kontenjanını tükettik mesela bütün dünyaya ayrılmış suyu. Bir de bölüyorum sizi sürekli ama mesela demin permakültür sertifikası dediniz. Permakültür nedir? Şöyle kısaca bir onu da anlatır mısınız?
Permakültür etik temelli insan yerleşkeleri tasarım metodolojisi. Ama bu insan yerleşkelerinde sürdürülebilirlik esas alınarak.
Ama tarıma yönelik değil mi? Yani tarım, bitki, gıda üretimi.
Bu güzel bir soru.
Yani marangozluğun permakültürü yok diye düşünüyorum. Var mı?
Var aslında. Yani tamam, aslında
varmış. Ben bilmiyormuşum.
Bu çok da güzel oldu. Hani ne değildir? Yani sadece işte bahçecilik değildir, hayvancılık değildir, sadece marangozluk da değildir. Bir aslında sürdürülebilir insan yerleşkeleri tasarlamak üzerine kurulmuş bir metodoloji.
Yani multidisipliner bir şey aslında.
Kesinlikle.
Değil mi?
Dolayısıyla bunun da diğer tasarım metodolojilerden farkı bir etik temel üzerinde olması. Hı. Tabii ki sürdürülebilirlik işin içinde olduğunda bizim hem yediğimiz, hem yaşadığımız, barındığımız, hem insan ilişkilerini nasıl aslında kotardığımız, hı-hı, hepsi bu sistemin, hı-hı, bir parçası.
Mutlaka, evet. Çok teşekkür ederim. Güzel bir açıklama oldu. Peki Kokopelli şehirde neler yapıyor? Kim anlatacak?
Biraz ben başlayayım. Biz ilk başta Kokopelli şehirde olarak İstanbul Reşitpaşa'da bir mekanda başladık. Bütün amacımız şuydu aslında. Öyle bir yer olsun ki şehirde kendi alışkanlıklarını daha sürdürülebilir alışkanlıklara dönüştürmek isteyen bireyler bu mekana geldiğinde teorik eğitimlerin olduğu bir mekan olsun istedik. Ama aynı zamanda bu mekanda şehirdeki pek çok ekolojik uygulamanın örneğini de görsünler istedik. İşte bu eğitimlerden mesela bir tanesi kompost konuşuyorsak, bunun evde işte kokar mı, solucanlar kaçar mı dediğimiz noktada gelin bakalım bahçede birlikte bunu görelim dediğimiz bir mekan. İşte yağmur suyu hasadı sisteminin
olduğu. Böcek oteli
olduğu.
Böyle mi oluyordu?
Aynen. İşte böcek otelimiz, kendi gıdamızı yetiştirdiğimiz minik bir bostan örneği. Bu bostanda zaten zehirsiz bir şekilde gıdayı yetiştirmenin yöntemi toprağı beslemek üzerinden geçiyor. Tüm bu uygulamaların görülebildiği bir alanla başladık. Sadece bu mekanda ve eğitimlerle değil, aynı zamanda bu eğitimleri kurumlarda ve çocuklarla da devam ettiriyoruz.
Evet, çocuklarla yaptığınız şeyler aslında ana programınız değil ama görüyorum ki çok etkili ve yaptıklarınız çok yoğun içerikli programlar. Çocuklara yönelik neler yapıyorsunuz okullar, bireyler olarak?
2022'nin aslında bizim için çocuk senesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Genelde sene başlarında böyle kurumsal şekillerde oturup işte bu sene ne senesi olsa falan gibi bir şey olmuyor. Ama çok istediğimiz bir şeyleri acaba yapabilir miyiz dediğimiz noktada da onlar da bizi buluyor, biz de onları buluyoruz. 2022 çocuklarla dolu bir sene oldu diyebiliriz rahatlıkla. Bunun dışında da hani 5 yıl oldu kurulalı. O zamandan bugüne kadar yoğunlukla bu sene içerisinde neler yaptık? Biraz üzerinden geçelim.
Evet, küçük bir projeler özeti verirseniz bence dinleyiciye çok daha net geçecek yaptıklarınız.
Okullarda ve bireylerde kabaca ikiye ayrılıyor. Okullarda yaptığımız projeler aslında okul bahçelerini dönüştürmek üzerine. Bu okul bahçelerini dönüştürürken kendi kendine yeten alanlar, sürdürülebilir alanlar oluşturmak mümkün mü? Birazcık araştırıyoruz. Bu araştırma sırasında da tabii ki permakültür prensiplerini gözeterek çocuklarla birlikte ve çocuklar için yaptığımız tasarımlar ve o tasarımların uygulamaları var. Böyle söyleyince ne demek istediğim belki birazcık açmak gerekirse, hı-hı, az önce Yasemin'in söylediği gibi kendi gıdasını yetiştiren bir alan, kendi gıdasını yetiştirebilmesi için o toprağı nasıl besleyebiliriz? Kendi atıklarımızdan bu toprağı, organik atıklarımızdan bu toprağı nasıl besleriz? Nasıl kompost yaparız? Kompost alanı. Daha sonra bitkiler yetiştikçe ve kendi gıdamızı üretmeye başladıkça o tohumlar nasıl alınır? O tohumlar bir sonraki seneye nasıl saklanır? Gökyüzüne baktığımızda gelen o yağmur suyunu nasıl tutabiliriz? Gibi aslında bütün amacımız her sistemin çıktısını bir sonraki sistemin girdisi olarak planlayarak sürdürülebilirliği çocuklarla birlikte onları maruz bırakarak didaktik bir şekilde değil okullarda projeler düzenliyoruz.
Tam da sormak istediğim şeye geliyordum. Niye okul? Niye? Çünkü çocuklar bu işe müdahil oluyorlar. Bütün süreçlerde planlıyorlar, uyguluyorlar ve sonucunu görüyorlar, değil mi?
Kesinlikle.
Tam olarak öyle. Okul bahçeleri aslında çok kıymetli alanlar. Yani çocuklara çok rahat ulaşabildiğimiz alanlar. Şu an özellikle bulunduğumuz dönemde işte büyük büyük şeyler konuşuyoruz. İklim krizi. Ve çocukların pek çoğunda ki yetişkinlerde de bu var ama biz birazcık daha bununla mücadele edebilecek yeteneklere sahip olduğumuzu düşünüyorum çocuklara kıyasla. çocuklar için büyük büyük böyle iklim krizi bir kaygıya sebep oluyor aslında. Hı hı. Ve gezegen için endişeli bireyler ve bunların çocuklara aktarımı sonucunda bundan korkan ve kendini çok çaresiz hisseden çocuklar var. Yani gidişatta bir problem var ve ben bunu çözmek için çok küçüğüm. Bu çocukların üzerine bizim bıraktığımız bir yük oluyor. O yüzden bu meseleler çocuklara aktarılırken işte nesli tükenmekte olan hayvanları konuşuyoruz belki ama arka sokakta kesilen ağaçla ilgili hiçbir bilgisi yok çocuğun. Evet. O yüzden biz okullarda bu projeleri gerçekleştirirken diyoruz ki çocuklarla ben ne yapabilirim? Yani ben bir çocuğum, çocuklara da vermeye çalıştığımız mesaj şu. Bu konular var, evet bunlarla yetişkinler üzerine çalışıyor. Ama biz seninle ne yapabiliriz? Hı-hı. Tohum ekebiliriz. Hı-hı. Biz seninle ne yapabiliriz? Ağaç dikebiliriz. Biz ne yapabiliriz? Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Hı-hı. İşte atıklarımızdan kompost yapabiliriz gibi. Çocuklarda bu kaygıyı yaratmadan, ekofobiye sebep olmadan.
Evet, ekofobi nedir? Sohbet ederken geçti, ilk defa duydum ve çok da hoşuma gitti yani buna dair bir jargonun da olması.
Aslında tüm bu ekolojik meselelerle oluşan o kaygıdan bir korku ve hı-hı. tamamen kendini ben bir şey yapamam zaten deyip o korkuya teslim olup bir fobi yaratmak aslında. Hı-hı. Yani işte dünyanın sonu geliyor gibi bir mesajla. Buna bir hani çocuklarda kaygı yaratmadan bunu yapabilmek. Bunun yolu da aslında tamamen zaten çocukların çok içinden gelen bir his. Yani bizim bir şey öğretmemize gerek yok. Sadece onlara bu alanı açtığımızda. Onlar çok içgüdüsel olarak aslında biyofili dediğimiz yaşama ve yaşayan her şeye bizim doğal olarak bir ilgimiz var. Yani biz ona değer vermek bizim biyolojik olarak ya kodlanmış.
Zaten şey değil midir? Küçücükken solucanları, tırtılları, bütün hayvanları tutarız elimizde, yüzümüzde, kolumuzda gezer. Büyüdükçe bunlardan uzaklaşırız. Aslında çocuk bunlarla çok barışık doğuyor değil mi?
Kesinlikle öyle ve birazcık da hani öğretilen bir şey oluyor. Şehir hayatında biz şunu görüyoruz. Pek çok çocuk toprağa pis deyip dokunmak istemeyen de var. İşte samanla biz bir şeyler yapıyoruz. Aman o işte birazcık aileler de bundan çekiniyor. Aman çok böyle steril ortamlarda yetişiyor çocuklar.
Evet maalesef.
O yüzden birazcık daha okullarda çocukların buna dahil olduğu sistemler tasarlıyoruz diyebiliriz.
Girişte belirttiniz ya. Çocuklarla bu bilinci nasıl kazandırabiliriz diye aslında tam o sırada söylemek istedim ama gölge etmeyerek aslında pek
çok tatlı.
Gölge etmediğimiz durumda çocuklar aslında bizden çok daha ilişki içerisinde.
Onları doğayla baş başa bırakarak aslında değil mi? Mesela ben hatırlıyorum çocukken giderdik bir yerde bir şey olurdu bir şey kazardık su çıktı derdik ona çevre yapardık sonra başka bir hayvan bulurduk ona bakardık bir bitki bulurduk onu sulardık yani... Onlara da bu kapıları kapamamamız gerekiyor değil mi?
Kesinlikle.
Ya da açmamız gerekiyor çünkü kapalılar çoğunlukla. Bir şey soracağım size. Bu yurt dışında çevre bilinci çok daha yüksek bize göre. Bu nasıl oluyor çocuklara? Yani onlar zaten çok ileri medeniyetler oldukları için mi öyleler yoksa her çocuk aşağı yukarı benzer doğuyor ve sonradan mı öğreniyor çevreyle barışık olmayı, çevreye daha koruyucu davranmayı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani çocukların en iyi öğrenme yöntemi aslında gözlem yaparak ve taklit ederek. O yüzden birazcık burada yetişkinlere de pek çok sorumluluk düşüyor. Bu tarz hani ülkelerde gördüğümüz aslında yetişkinler bu konuda bir kısmı daha zaten bilinçli davrandığı için çocuk da buna maruz kalarak ondan öğrenerek bunu devam ettiriyor. Onun dışında orman okulları bir yandan yurt dışında çok yaygın. Yine bu orman okullarında zaten ağaçta işte ormanda vakit geçiren çocuk. İşte
nedir orman okulu? Bir tam anlatır mısınız?
Orman okulları çocukların okul hayatını sınıfların içerisinde değil, tüm yine uygulamaları ormanda yaptıkları müfredat diyebiliriz. Hı-hı. Bunun uzmanı Türkiye'de hem Gaye Amus, kendisinin bu konuda pek çok eğitimi var eğitmenlere yönelik. Hem de Naturpirat Eda orman okulları çocukları ormana götürüyor. Şimdi çocuklar pek çok işte ne bileyim çakı kullanırken anneler ay eyvah falan dediğimiz bir noktada orman okullarında tüm bunları kullanmayı. İşte alet kullanarak işte kendi barınaklarını inşa etmeyi. Oradaki kuşa, börtüye, böceğe hepsine saygı duymayı ve onun içerisinde var olmayı. Bunlar işte hiçbir akademik derslerden uzak olmuyor. Doğada zaten matematik yapmak da pek mümkün. Bu tarz okullar.
Evet, bizim okul da ormana götürüyor çocuklar ama çocukların en sevindiği şey sucuk ekmek. Yani böyle bir evet. Bu çevre konuları sizce müfredata daha çok girmeli mi?
Çevre konuları müfredatta var bu arada. Yani ben ilkokul 4. sınıftan mezun oldum bu sene oğlum. Dolayısıyla yakınca bir şekilde biz aslında müfredatı takip ediyoruz. Hem işimiz hem evimiz sebebiyle. Buradaki bence eleştirel nokta çok işte çöp atmayınız, çöplerini ayırın, işte bu tasarruf vesaire konularını gösterip ondan sonra mış gibi yapan süreçlere girmememiz.
Bir de sürdürülebilir değil benim gördüğüm. Yani bir evet Leyla da gördü ya 4 ya 5. sınıfta işte çöp ayrıştırma vesaire ama sonra onların hiçbir devam dersi olmadı.
Hem dersi olmadı ya belki de maruz bırakarak yani hiç anlatmadan bütün okul, bütün öğretmenler ve kadro aslında çöpleri ayrıştırıyor olursa bunu ayrıca bir derste işte çöpleri ayrıştırma. Yani bu zaten öyle olur yani çocuklara.
Konuşarak değil yaparak.
Yaparak kesinlikle. Evet. Burada benim herhalde en büyük. Yoksa var müfredatta birçok şey.
Evet ama işte çok yani geçici demeyeyim böyle bir kerelik.
Akademinin en büyük eleştirisi evet. O herhalde. Uygulamayla aslında pratiğin ve teorinin bu kadar ayrışıyor olması.
Evet. Peki yani şu sizin söylediklerinizden hep öne çıkıyor. Bir kere çocuklara biz örnek olmalıyız. Kaynakları doğru kullanma ve tekrar kullanma, geri dönüştürme mesela neler yapabiliriz? Biraz örnek verir misiniz?
Öncelikle çok görüyorum bu alışveriş merkezlerinde uzun uzun zamanlar geçirmek yerine mümkünse doğada zaman geçirmek. Bunun için de şöyle işte burası doğa, burası şehir, burası kır, burası kent gibi ayrımlar yapmaya gerek yok çok hani. Aslında evimizin önünde bir ağaç varsa bile bir zaman endişesi yaşamadan o ağacı işte her gördüğümüzde gözlemleyerek ya da mahallemizde olan bitkileri ya da duyduğumuz kuşları çok basitçe aslında kırla kentin iç içe olduğunu görüp
idrak edip aslında farkına varık idrak etmek de demeyeyim de farkına varmak ve içselleştirmek değil mi? Evet.
Bu çok kıymetli. Bunun dışında eğer ki mümkünse erişebiliyorsanız şehirde de veya şehir çeperinde de daha doğada nasıl diyeyim daha ormanlarda zaman geçirmek ve belki de aynı rotayı her mevsim defalarca gezmek orada neler değişiyor.
Farklı zamanlarda görmek için evet çok tatlı. Evde de yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yani şeyleri artık saymıyorum. İşte elektrikleri kapatalım, suları akıtmayalım. Çünkü bunların hepsi kaynaklarımıza zarar veriyor. Ama mesela ev bostanları var. Topraktan sofraya dediğiniz ya da evde geri dönüşüm, kompost, bokashi kovası projeniz var. Ya da yağmur suyu biriktirme ya da turşu ya da ne bileyim işte cam kavanozların tekrar kullanımı gibi gibi gibi. Böyle hani neler anlatmak istiyorsunuz?
Yani şöyle çocuklarla hem çocukların keyif aldığı bir aktivite hem de gerçekten gıda yetiştirmek küçük balkonumuz bile olsa o sürece şahit olmak anlamında çok önemli. Evde çocuklarla balkonlarda ya da cam önünde bile olabilir. Kendi gıdamızı yetiştirmek için tohum ekmek, işte fide dikmek bunları sabır gerektiriyor.
Onlara yani, sulatmak
evet,
belki,
onlara
hasadını
sulatmak,
onlara yaptırmak.
Kesinlikle yani onun sorumluluğunu almak. Bunun hemen olmayan bir şey olduğunu fark ettikleri noktada tabaklarında bıraktıkları sebze miktarının da azaldığını görüyoruz. Ya da bir şeyi tatmak konusunda işte biber sevmeyen bir çocuk kendi yetiştirdiği zaman o kadar hoşuna gidiyor ki dalından koparıp yemek konusunda.
Ben yetiştirdim diyor
kesinlikle öyle.
Evet.
Atıklar konusunda da yani tabii ki işte ileri dönüşüm, geri dönüşüm faaliyetleri bunlarla ilgili daha çok farkındalık kazanıldı gibi ama birazcık bu organik atıkları ne yaparız kısmında eksik kalıyoruz şehirlerde. Bunun farklı yöntemleri var. Kompost dediğimiz evlerimizden çıkan gıda atıklarını dönüştürme yöntemi. İşte solucan kompostu da var, bokashi kompostu da. Solucan kompostunu çocuklar çok seviyor çünkü orada hakikaten bir canlı var.
Evet.
Ve onun koyduğumuz atıkları birden işte ormandaki bir toprağa benzeyen humuslu bir yapıya çevirmesini gördükleri zaman çok mucizevi bir sürece şahit oluyorlar.
Müthiş bir dönüşüm. Ben yapıyordum evde bir dönemde işte pandemiden sonra artık dağıldık yani. Bu kış toplayamadık kompostumuzu. bunları nasıl yapıyoruz? Onu mesela çok küçük küçük böyle hani çocuğa oyuna da çevirebilecek şekilde minicik bir örnek verir misiniz?
Tabii ki hemen vereyim. Ben Lady Bokashi olarak tabii ki Bokashi kompostundan bahsedeceğim. Ama birçok şey yapılabilir. Bu çocuklarla birlikte diye bizim oluşturduğumuz bir seri var. Orada da böyle boş zamanlarda fırsat buldukça eğer Instagram üzerinden bakarsanız sevgili ekip arkadaşımız Ayşe emek emek mümkün olduğunca evde hızlıca bulunabilen malzemelerle birçok şey, işte teraryumdan kuş evine kadar örnekler bulabilirsiniz.
Ya evet, ben sürekli böyle sizi bölüyorum. Mesela böcek oteli diye bir projeniz var ya da teraryum var ya da tohum topları var. Bir çok kısacık anlatır mısınız? Bunlar nedir ve evet, hep bunları Kokopelli Şehir'den Instagram sayfasında ya da web sitesinde bulabilirsiniz detaylarını.
Tohum topları aslında tohumları öyle bir şekilde bir araya getirsek ki işte rüzgarla veya kuşlarla diğer canlılarla hareket etmek yerine bizim attığımız alanda kalsa ve yağmurla birlikte tekrar tohumlar çimlenip alanları, arıların da hele de öyle tohumlar seçersek biyoçeşitliliği destekleyecek şekilde şehirlerde de veya uygun alanlarda boş gördüğünüz tohum toplarıyla şehirleri yeşillendirmek üzere, aslında bizim değil tabii ki, çok eski işte Fukuoka'nın aslında bir önerisi. Bizim de çocuklarla birlikte yapmayı çok sevdiğimiz, işte çocuklarla birlikte serimizin de bir parçası. Bu arada kompost, hani Lady Bokashi olarak onun üzerinden bir hızlıca geçmek
çünkü
isterim.
Çünkü bu evin içinde yapılabilen bir şey aslında. Çok büyük bir yer gerektirmiyor ve hiçbir şekilde pislik de oluşturmuyor. Hep insanlarda böyle bir algı var. O yüzden tekrar tekrar bunu soruyorum size.
Evet, orada birkaç, işte Yasemin'in de söylediği gibi solucanlardan yardım alırsak, böyle özel bir tip solucanlar var. Onlar bulunabiliyor, alınabiliyor.
İnternetten sipariş ediliyor bunlar.
Aynen. Böyle çok basit bir, işte bir kutuda eğer fazla su olma durumu için işte birkaç tane altına delik delip de yapraklardan bir yatak yaptığınız noktada solucanların da sevdiği yemekleri koyarsanız, işte bunlar nedir? Yemek hazırlığı sırasında çıkanlar, böyle yeşillikler.
Organik her şey. Sadece turunçgillerin kabukları çok sevilmiyor galiba, değil mi?
Ve asidik olduğu için ve soğanın ve sarımsağın da.
Evet,
yani böyle o kadar pişmemiş olması gerekiyor. Mayalı olmaması gerekiyor gibi. Yani yemek hazırlığı sırasında işte soğanı ve sarımsağı çıkartırsanız, pişmeden önceki ve daha hayvansal şey yoksa, yani işte süt vesaire, peynir gibi, o zaman solucanlar büyük bir afiyetle yiyor.
Yani gerçekten çok kolay sevgili dinleyici. Yapmıyorsanız bence buna bir şans verin gerçekten. Ve göreceksiniz çöpünüz de ne kadar çok azalacak. Yani organik çöpleri çöp kovası yerine başka bir yere aldığınızda, camı ve plastiği de ayırdığınızda ya da kağıdı, zaten görüyorsunuz ki o evden çöp çıkmıyor zaten. Yani ben haftada belki bir kere çöp atıyorum. Ki 3 kişiyiz ve her gün deli gibi yemek pişiyor bizim evde.
Kesinlikle. Bokashi kompostunda da solucanlar değil, çünkü solucanlardan eğer rahatsız olan, çekinenler varsa yine bir kendi sıvısı var. Aslında onu sıkarak çöpler turşulanıyor. Çöpler turşulandığı için de ikinci aşamasında da, eğer ki Yasemin'in az önce söylediği gibi bir cam önünde kendi bostanınızı oluşturmaya varsanız ya da balkonunuzda, işte orada kompostun ikinci aşamasını da tamamlayarak, bir saksıya gömerek, aslında oldukça başarılı şekilde kendi evinizdeki o çıktı sistemlerini tekrar girdi haline çevirip kendi gıdanızı yetiştirmede minik adımlar atabilirsiniz.
Aynen, müthiş verimli bir toprak oluyor kompost. Yani benim evde yapmadığım zaman nereden bulurum diye yalvararak dolandığım bir şey aslında, o kadar kıymetli ki. Peki bir de minicik böyle teraryum var mesela. O da çocukları çok motive eden bir şey gördüğüm kadarıyla, değil mi? Böyle tamamen küçücük bir mikro dünya yaratıyorsunuz.
Evet, orada da su döngüsüne aslında dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü su oldukça zaten hani ülkemizde de dünyada da konuştuğumuz bir maalesef problem. İşte bunları duyunca ben neler yapabilirim? Bakın su döngüsü nasıl dediğimiz, çok basitçe hani böyle bahçeden çıkıp minik bir bitkiyle hızlıca yapabileceğiniz bir uygulama.
Hele tatilde de evde oturanlara bence güzel bir meşgale olur. Hani ebeveyn çocuk birlikte çok kolay yapılan bir şey. Keza turşu kurmak, yani bu da bir aslında kaynakların uzun süreli kullanımına yönelik bir çaba. Yani salatalığı ya da işte lahanayı çürütmemek ve onu turşulamak, değil mi? Yani aslında yaptığımız bazı şeylerin de farkında değiliz.
Evet, bu atıksızlık üzerine geri dönüşüm, ileri dönüşüm konuşuyoruz. Belki önce şeyi hiç almamayı veya hiç atmamayı, yani biriktirmemeyi, ama işte bu atıkları da nasıl ben atıksız bir mutfağa doğru dönerim? İşte semizotunun saplarını mümkünse turşu yapabilir miyim? Turşulama süreci de bizim hem o gıdanın ömrünü uzatıyor. Hem aslında çok daha vitaminli, çok
tabii
daha faydalı.
Tabii probiyotiklerle müthiş de bünyeyi kuvvetlendiren bir şey oluyor. Mesela upcycling, recycling, mesela gri su, evde gri su kullanımını artırabilir miyiz ya da başarabilir miyiz? Ne dersiniz Yasemin Hanım?
Şöyle, gri su dediğimiz aslında suyu tekrar yeniden değerlendirebilmemizi sağlayan bir sistem. Biz bunun küçük bir uygulamasını Reşitpaşa'daki merkezimizde yapmıştık. Şöyle bir şey yaptık. Pek çok katılımcının geldiği, eğitim verilen bir merkez. Orada elimizi yıkadığımız suyu tekrar, çünkü zaten doğal sabunlar kullanıyoruz biz. O da aslında önemli bir tercih sebebi. Tabii. Yani gidip de katkı maddeli, zehirli şeyler kullanmak yerine doğal sabun kullanıyoruz. Sonrasında basit bir filtreden geçirerek bu suyu tekrar sifona aktardığımız bir sistem kurduk. Bu sayede eğitimlerimizde aslında sifon için ekstradan bir su kaynağı kullanılmadan mevcut suyu döndürdüğümüz bir sistem. Gri su kabaca bu diyebiliriz. Bunu evlerde uygulamak birazcık daha geliştirilmesi gereken bir mesele. Ama daha böyle kırsal ölçekte, bahçelerde bunu yapmak, evden çıkan atıkları bahçe sulamasında kullanmak mümkün. Ya da kentsel dönüşümün bir parçası olarak. Aslında bunun Singapur'da falan çok ciddi örnekleri var. Yani şehirden çıkan bütün su, çünkü suyla ilgili ciddi kısıtları olan bir ülke. Ya yağmur suyu mutlaka toplanıyor, ya bu gri su tekrar değerlendiriyor bütün şehrin işte sulaması vesairesi, bu gri sularla yapılıyor. Buna planlı bir şekilde yatırım yapıp önceliklendirilmesi gerekiyor. Bir bina yeniden yapılıyorsa bu sistem kurulabilir.
Evet. Aynen. Yağmur suyu biriktirme de bizim çok hoşumuza giden bir şey. Ben çok biriktiren biri değilim ama böyle boş saksılarım var ve onları hep balkonun kenarında bırakıyorum. Yağmurdan sonra o doluyor ve Leyla onları mutlaka takip edip sonra alıp böyle çiçekleri onunla suluyor ve çok hoşuna gidiyor. Yani bu da çok ufak ufak miktarlarda da olsa denenebilir sanki, değil mi?
Yine yağmur suyu hasadı için bizim yaptığımız bir, bu kesinlikle çok güzel. Evimizde yağmur yağdığı zaman bitkilerin de çok sevdiği bir şey yağmur suyu. O yüzden yağmur suyunu tutmak önemli. Bir de daha büyük ölçekte çatılarımızdan yağmur suyunu depolamak mümkün. Biz yine Reşitpaşa'daki merkezde bunun bir örneğini hayata geçirmiştik. Ve orada işte 200 litrelik bidonlarda çatıdan akan yağmur suyunu depoladık. Hatta 25 litre belgeseli belki izleyenler olmuştur. O belgeselde de bir kısmında bizim merkezimizde bunun örneklerini görmeniz mümkün. Yani hakikaten çatıdan boşa akıp giden suyu biz bahçemizi sulamakta kullandığımız.
Aslında çok iyi fikirmiş. Ben bunu hiç düşünmemişim. Tabii o sırada gidip de Mücella teyzenin balkonunu Arap sulu sabunlu sularla yıkamaması gerekiyor, değil mi? O gidere o suyun karışmaması gerekiyor sanırım. Evet, peki ufak ufak sohbetimizin sonuna gelirken sizi ve eğitimlerinizi takip etmek isteyenler ya da fiziksel olarak sizinle birlikte proje yapmak isteyenler size nasıl ulaşacak, nerede bulacak?
Güzel bir soru. Yasemin'in söylediği o tatlı Reşitpaşa'daki tam şehrin göbeğindeki ekoloji merkezimizi artık şehrin biraz çeperine taşıdık. Dolayısıyla bize her zaman e-mail yollarıyla, efendim Instagram yollarıyla ulaşmak mümkün. Bu yeni alanımız oldukça büyük ve yeni kurulma sürecindeyiz. Daha büyük alanlarda bu süreci deneyimlemek üzere çıktığımız bu yolculukta bazı eğitimler yine orada olabiliyor ama işte açık bostan günleri vesaireler için henüz çok erken. Şimdilik ama tabii ki bize her zaman e-mail'la, Instagram üzerinden.
Tamam. Peki çocuk çevre vesaire dediğimde böyle son artık konuyu kapatmak üzere çok önemli diye söyleyeceğiniz neler var?
Ya benim kendi hassasiyetim belki gerçekten şimdi hani iklim krizinin de müfredata girmesi konuşuluyor vesaire. Burada gerçekten çocuklara bu yükü vermeden bu mesajları vermek hani en büyük benim herhalde önem verdiğimiz konu, Kokopelli olarak da önem verdiğimiz konu bu. Biz tüm çocuk hani okul dışında da çocuk atölyeleri yaptığımızda mesela gazhanede işte uzun soluklu bir atölye serimiz oldu çocuklarla. Hepsinde aslında çocuklar konuyu anlamış oluyor ama bunları bir işte didaktik bir bilgi gibi değil de beraber bir tasarım alanı yaptık. Yani bütün bu sürece eşlik ettiler. Herhalde benim söyleyeceğim en önemli şey bu olur gibi düşünüyorum.
Evet, yani müdahale etmek çok önemli. Bir de insan hani neden korkar? Tanımadığı, bilmediği şeyden. İşte bu iklim krizi, çevrenin sürdürülebilir olmaması riski. çocuklar ne kadar içinde olursa ve ne kadar okursa, izlerse, uygularsa o kadar da az korkacak ve belki de o kadar da çok çözüm üretecek, değil mi?
Aynen. Ve burada yani insan sevdiği şeyi korumak ister. Hı-hı. Yani sadece bir kitaptan okuduğu, işte fotosentez kitapta, toprak konuşuyoruz kitapta. Bunu görmeden işte nesli tükenmekte hayvanlar konuşuyoruz ama bunları eğer kendisi zaten bir işte bitkiye baktığı zaman, işte ağaca dokunduğu zaman onu zaten korumak istiyor ve bunu yetişkinliğe taşıyor. Yani bizim şu an çocuklarla attığımız tohumlar gelecek için aslında gezegene sahip çıkan çocuklar yetiştirmenin yolu da buradan
çocuklar
geçiyor.
Çocuklar geleceğimiz, geleceği de onlar koruyacak ve kurtaracak. Evet, bugün Kokopelli Şehirde'nin iki kurucu ortağı Elif Hanım'la ve Yasemin Hanım'la sohbet ettim. Gerçekten gözleri pırıl pırıl parlayan, kendileri ışıldayan iki genç kadın. Tanışmanızı çok dilerim. Instagram sayfalarını mutlaka takip edin. Eminim ki bazı şeyleri yapamasanız bile çok şey öğreneceksiniz. Farkındalığınız değişecek. Çocuklarla çevreye önem verelim, izleyelim, anlayalım. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Çok keyifliydi.